Ayrım 24.
Kutsov, In Braun'dadır ve Traum, ırmakları üzerindeki köprüleri yıkarak Viyana'ya doğru çekiliyordu. 23 Ekim günü Rus orduları Enns nehrini geçiyorlardı. Rus ağırlık kolu, top arabaları ve konvoylar Enns kentinin ortasındaki köprünün iki tarafında uzayıp gidiyorlardı. Ilık, yağmurlu bir sonbahar günüydü. Köprüyü koruyan Rus bataryalarının durdukları tepenin üzerinden alabildiğine görünen geniş manzara, bazen birden eğri eğri yağmaya başlayan yağmurun tül gibi incecik perdesi altında kayboluyor, bazen de o perde güneşin ışığı altında açılıveriyor, o zaman her şey ta uzaklara kadar cilalıymış gibi pırıl pırıl oluyordu. Aşağıda tepenin altında beyaz evleri, kırmızı damları, kilisesi ve köprüsüyle küçük kent olduğu gibi görünüyor, köprünün iki tarafından da toplu halde Rus kıtaları ırmak gibi akıp gidiyorlardı. Tuna'nın dirsek çevirdiği yerde gemiler, bir ada ve parkla çevrili bir şato vardı. Parkın iki tarafından Enns nehrinin Tuna'ya dökülen suları akıyor, Tuna'nın çam ormanıyla kaplı kayalık sol sahilinin arkasında ta uzaklarda esrarlı yeşil tepeler, maviye çalan dar geçitler fark ediliyordu. Balta girmemiş gibi görünen vahşi çam ormanının içinden yükselen manastırın kuleleriyle ileride Enns'in öbür tarafında ta uzakta tepede düşman devriyeleri görünüyordu. Yükseklerde topların arasında artçı kuvvetlerin komutanı olan bir generalle maiyet subayı duruyor, uzun dürbünleriyle araziyi inceliyorlardı. Biraz geride bir topun kundağı üzerinde başkomutanın artçı kuvvetlerin komutanına gönderdiği Nesvitski oturuyordu. Nesvitski'ye yol arkadaşlığı etmiş olan kazak ona küçük bir çantayla matarayı verdi. Nesvitski subaylara pirojgi ile halis dopel kumel ikram ediyordu. Pirojok bir çeşit kıymalı poğaçadır. Çoğul şekli pirojkidir. Subaylar kimi yere diz çökmüş, kimi ıslak otların üzerine bağdaş kurmuş olarak sevinçle etrafını almışlardı. Nesvitski, "Evet, burada şato kuran Avusturyalı prens budala değilmiş, güzel bir yer doğrusu. Siz neden yemiyorsunuz baylar?" diyordu. Subaylardan biri böyle genel karargâhtan gelmiş, önemli bir subayla konuşmaktan hoşlandığını belirten bir davranışla, "Candan teşekkür ederim prens," diye karşılık verdi. "Çok güzel bir yer. Tam parkın önünden geçtik, iki geyik gördük. Ev de öyle güzel ki, bir projak daha almak için can atan ama bunu yapmaya utandığı için güya etrafı seyrediyormuş gibi davranan başka bir subay, "Bakın prensim, bakın bizim piyadeler oraya vardılar bile. Ta orada köyün arkasındaki düzlükte üç kişi bir şey sürüklüyorlar," dedi. Sonra bu yaptıklarını geç gördüğünü belirtmek istiyormuş gibi, "Bu şatoyu soyacaklar," dedi. Nesvitski, "Öyle öyle," dedi. Sonra o güzel nemli ağzında projoku çiğneyerek devam etti. "Hayır, ben ne isterdim biliyor musunuz? Ta oraya tırmanmak." Tepede görünen kuleli manastırı işaret ederek gülümsedi. Gözleri kısıldı, ışıl ışıl oldu. "Ne hoş olurdu baylar." Subaylar gülüştüler. "Hiç olmazsa o rahibeleri korkuturdum. Diyorlar ki orada genç İtalyan kızları varmış. Bu işe ömrümün 5 yılını feda ederdim doğrusu." Subaylar arasında en cesaretlisi gülerek, "Hem canları da sıkılıyordur herhalde," dedi. Bu arada önde duran maiyet subayı generale bir şeyler gösteriyor, general de dürbünle oraya bakıyordu. Dürbünü gözlerinden indirip omuzlarını silkti, öfkeyle, "İşte dediğim gibi oluyor, tam söylediğim gibi," diye söylendi. "Dediğim gibi bizimkiler ırmağa geçerken onları dövmeye başlayacaklar. Ne diye oyalanıyorlar orada?" Irmağın öbür tarafında dürbünsüz olarak da düşman kuvvetleriyle bataryası görünüyordu. Bataryadan süt beyazı bir duman yükseldi. Dumanın arkasından uzaklardan gelen bir top sesi duyuldu ve nehri geçen Rus kıtalarının acele ettikleri görüldü. Nesvitski oflaya puflaya kalktı. Gülümseyerek generale yaklaştı. "Biraz bir şey yemek istemez misiniz?" General ona karşılık vermeden, "İş fena, bizimkiler gecikti," diye söylendi. Nesvitski, "Oraya gideyim mi ekselans?" dedi. General daha önce etraflı olarak verilen emri bir kez daha tekrarladı. "Evet, rica ederim gidiniz ve o süvarilere söyleyiniz, son olarak kendileri geçsinler. Sonra da köprüyü emrettiğim gibi yaksınlar. Köprüdeyken ateşleme malzemesini yeniden gözden geçirsinler." Nesvitski, "Peki efendim," diye karşılık verdi. Atını tutan kazağa seslendi. Küçük çantayı ve matarayı kaldırmasını emretti. Ağır vücudunu çevik bir hareketle aşırarak eğerin üzerine oturdu. Kendisine gülümseyerek bakan subaylara, "O rahiplere gerçekten uğrayacağım," dedi ve kıvrılıp bükülen patikadan yokuş aşağı inmeye başladı. General topçuya döndü. "Hadi mermi nereye kadar gidiyor, şunu bir denesenize yüzbaşı, can sıkıntısından kurtulursunuz." Subay, "Top erleri silah başına," diye bağırdı. Biraz sonra topçular çoban ateşlerinin başından ayrılarak neşeyle koşup geldiler, topu doldurdular. "Birinci top, ateş!" komutu duyuldu. Birinci top şiddetle geri tepti. Kulakları çınlatan madeni bir sesle gürledi, mermi tepenin altında olan Rusların başları üzerinden ıslık çalarak uçtu, düşmana varmadan çok daha gerilerde patladı. Düştüğü yeri gösteren beyaz bir duman göründü. Bu ses üzerine erlerin de subayların da yüzünde neşeli bir ifade belirmişti. Herkes yerinden kalkmış, aşağıda Rus ordularıyla yaklaşan düşman ordularının olduğu gibi görünen hareketlerini izlemeye koyulmuştu. O sırada güneş bulutlarının altından tamamen kurtulmuştu. O bir tek top ateşinin güzel sesiyle parlak güneşin ışıkları insanın içinde canlı, neşeli bir iz bırakıyordu. Köprünün üzerinden iki düşman mermisi geçmişti bile. Her tarafta bir itişme kakışma vardı. Ortada atından inmiş olan Prens Netsviski şişman vücuduyla parmaklığa yapışmış duruyor, gülerek başını çevirip birkaç adım geride iki atın dizginlerini tutan kazağına bakıyordu. Prens Netsviski biraz ilerleyecek olsa erlerle arabalar gene üzerine geliyor, onu parmaklığa sıkıştırıyordu. Bunun için gülümsemekten başka yapılacak bir şey kalmıyordu. Kazak tekerleklerin ve atların yanına toplanmış olan piyadelerin üzerine arabasını süren bir konvoy erine, "Kardeşim sen ne biçim adamsın?" diyordu. "Ne biçim adamsın be, biraz beklesen olmaz mı? Görüyorsun general geçecek." Ama nakliye eri generalden söz edilmesine önem vermeyerek yolunu tıkayan erlere bağırıyordu. "Hey hemşeriler, sola çekilin, var da." Ama hemşeriler omuz omuza sımsıkı duruyor, süngüleri birbirine takıla takıla hiç ara vermeden köprünün üzerinde tek bir kitle halinde ilerliyorlardı. Prens Netsviski parmaklıklardan aşağı baktığı zaman enesin pek yüksek olmayan, gürültülü, hızlı akan, birbirine karışarak yer yer kırılan, köprünün ayakları dibinde halkalar yapan ve birbirleriyle yarış eden dalgalarını görüyordu. Köprüye baktığı zamansa tıpkı onlara benzeyen tek düze canlı er dalgaları gözüne çarpıyordu. Kasketler, kılıflı tulgalar, sırtta taşınan çantalar, süngüler, uzun tüfekler, erlerin miğferleri altında görünen elmacık kemikleri, geniş yanakları içeri çökmüş kayıtsız ve yorgun bir ifade taşıyan yüzler, köprünün tahtalarına bulaşmış yapışkan çamurun üzerinde hareket eden ayaklar, hepsi akıp gidiyordu. Bazen bu tek düze er dalgalarının içinden tıpkı ensin dalgaları arasında tek tük beliren beyaz bir köpük gibi sırtına yağmurluk geçirmiş ve yüzü erlerin yüzlerine hiç benzemeyen bir subay meydana çıkıyor, arada bir ırmağın sularında döne döne sürüklenen bir tahta parçası gibi köprünün üstündeki piyade dalgaların arasında yaya olarak giden bir süvari, bir arabacı ya da bir kentli görünüyordu. Bazen de ırmakta dört bir yanı sularla çevrili olarak sürüklenen bir kütük gibi tepeleme yüklenmiş, üstü derilerle örtülmüş bir bölük fungonu ya da bir subay arabası köprünün üzerinden geçip gidiyordu. Kazak durdu, umutsuz bir tavırla, "Şuraya bakın," dedi, "sanki bir bent yıkıldı, daha çok adamınız var mı orada?" Ta yakından geçen, kaputu yırtık, neşeli bir er göz kırparak, "Bir milyondan bir eksik," dedi ve kalabalığa karışıp kayboldu. Onun yerini yaşlı bir er aldı. Yaşlı er somurtarak yanındaki arkadaşına, "Hele şimdi o dediği düşmandı, köprüyü bir ateşe tutsun, başını kaşıyacak vakit bulamazsın." O er de gelip geçti. Onun arkasından bir başka er arabayla geliyordu. Bir emir eri peşinden koşuyor, arabanın arka tarafını araştırarak, "Ayağıma sardığım çaputları nereye soktun?" diyordu. O arabalı erde geçip gitti. Onun arkasından her hallerinden içtikleri belli neşeli erler geliyordu. Kaputunun yakasını yukarıya kadar kaldırmış bir er, elini kolunu sallayarak sevinçle, "Dipçiğini kaldırıp tam suratının ortasına öyle bir indirdi ki kardeşim," diyordu. Bir başka er kahkahalarla gülerek, "Öyle ya, domuz salamı dediğin öyle olur işte," diye karşılık veriyordu. Onlar da geçip gittiler. Nesvitski, dipçiğin kimin suratına indirildiğini, domuz salamı diye kimden söz edildiğini anlayamadı. Bir onbaşı öfkeli öfkeli söyleniyordu. Amma da acele ediyorlar ha. Ona bakarsan mermiyi boşa atıyor, öyleyken hepimizi kırıp geçirecek sanıyorlar. Kocaman ağzı genç bir er, gülmemek için kendini zor tutarak, mermi yanımdan bir uçup gitti ki amcacığım, dizlerimin bağı çözüldü. Vallahi öyle korktum ki felaket diye anlatıyordu. Bunu söylerken de korktuğu için övünüyormuş gibiydi. O er de geçti. Onun arkasından o zamana kadar gelip geçen arabaların hiçbirine benzemeyen bir araba geldi. Bu çift hatlı iki tekerlekli bir Alman arabasıydı. Bir Alman evinde ne varsa hepsi arabaya yüklenmişti sanki. Bir Alman'ın sürdüğü bu arabanın arkasına iri memeli, alacalı, güzel bir inek bağlıydı. Kuş tüyü şiltinin üzerinde memedeki çocuğuyla bir kadın, bir ihtiyar, bir de al yanaklı, sapasağlam bir Alman kız oturuyordu. Belliydi ki göç eden bu kentlilere buradan geçmeleri için özel bir izin verilmişti. Bütün erlerin gözleri kadınlara çevrilmişti ve arabaya ilerleyip adım adım uzaklaşırken bütün erlerin konuşmaları yalnız o ilk kadınla ilgiliydi. Bütün yüzlerde hepsinin aklından o kadınla ilgili olmayacak düşüncelerin geçtiğini gösteren bir gülümseyiş vardı. Baksana salamlar bile pılıyı pırtıyı toplamış gidiyorlar. Bir başka er gözlerini yere indirmiş, öfke ve korku içinde geniş adımlarla yürüyen Alman'a doğru döndü. Satsana bize bacıyı dedi. Son sözü özellikle daha kuvvetlice söylemişti. Amma da süslenmiş ha, vay keratalar vay. Keşke bunların evinde kiracı olsaydın Fedotov. Öylelerini çok gördük kardeşim. Elma yiyen bir piyade subayı da hafifçe gülümseyerek güzel kıza baka baka siz nereye gidiyorsunuz diye sordu. Alman gözlerini kapadı. Bununla adamın ne söylediğini anlamadığını belirtiyordu. Subay genç kıza elmayı uzatarak istersen al senin olsun dedi. Genç kız gülümseyerek elmayı aldı. Nesvitski de köprüde bulunan herkes gibi kadınlar yanından arabayla geçip gidinceye kadar gözlerini onlardan ayırmadı. Onlar gittikten sonra gene öncekilere benzeyen erler tıpkı kendilerinden önce geçenler gibi konuşa konuşa gelip geçtiler. Sonunda her şey durdu. Sık sık olduğu gibi bu sefer de köprünün çıkış yerinde bir bölük arabasının atları ürkmüş ilerlemek istemiyordu. Bu yüzden bütün kalabalık beklemek zorunda kalıyordu. Erler, ne diye duruyorlar, düzen diye bir şey yok ki diye söyleniyorlardı. Nereye sokuluyorsun ulan, biraz beklesen ne olur, hele o köprüyü bir tutuşturursun, o zaman daha berbat olacak. Baksana subayı nasıl sıkıştırmışlar. Duraklayan yığınlar arasında her taraftan sesler çıkıyor, herkes birbirine bakıyor, köprünün ağzına doğru birbirini itiyordu. Köprüden aşağıya ensin sularına bakan Nesvitski, birden kendisi için çok yeni olan ve hızla yaklaşan bir ses işitti. Sanki kocaman bir şey şapırtıyla suya düşmüştü. Nesvitski'nin yanında duran bir er sesin geldiği tarafa döndü, sert bir tavırla ''Bak hele, nerelere kadar savuruyor be?'' Bir başkası huzursuzluk içinde söylendi. Bizi dürtüklüyor, çabuk geçelim diye. Kalabalık yine yola koyuldu. Nesvitski bunun bir mermi olduğunu anlamıştı. Hey kazak, atı buraya getir diye seslendi. Hey çekilin, yol verin, açılın, yol verin. Güç bela atın yanına kadar gidebildi. Durmadan bağırarak ilerliyordu. Erler ona yol vermek için bir ara birbirlerine sokuldular. Hemen sonra da onu tekrar öylesine bir sıkıştırdılar ki ayağı ezildi. Ama bunda çevresindekilerin suçu yoktu. Onları da başkaları daha büyük bir kuvvetle sıkıştırıyorlardı. Bu sırada arkadan kısık bir ses duyuldu. Nesvitski, Nesvitski, hey, suratsız. Nesvitski dönüp baktı. Canlı bir yığın haline ilerleyen piyade erlerinin öbür tarafında 15 adım kadar geride yüzü kararmış, kızarmış, saçı sakalına karışmış, kasketini ensesine doğru kaydırmış, süvari ceketini de çapkınca omzunun üzerine atmış Vaska Denisov'u gördü. Denisov'un büyük bir öfke içinde olduğu belliydi. Kömür gibi siyah gözlerini kızarmış aklarının içinde döndürüyor, tıpkı yüzü gibi kıpkırmızı olan çıplak, küçük elinde tuttuğu, kınından çıkarılmamış kılıcını sallaya sallaya, ''Şu heyifliğe it oğluna emet, yol versinler!'' diye bağırıyordu. Nesvitski sevinçle, "Vay Vasya!" diye seslendi. "Ne oluyorsun?" Vaska Denisov, "Bölüğün geçmesine imkan vermiyorlar!" diye bağırdı. Öfkeyle beyaz dişlerini gösteren, ikide bir çarptığı süngülerden huylanarak kulaklarını dikip soluyan, geminin ağızlığından köpük saçan, binicisi fırsat verirse köprünün öbür tarafına atlayacakmış gibi ayaklarıyla köprünün tahtalarını döven simsiyah güzel Arap atını mahmuzlayıp duruyordu. Bir ara gerçekten kılıcını kınından çekip sallayarak, "Bu ne be, koyun gibi herifler, tıpkı koyun gibi. Çekil, yol ver, dur orada. Hey! Arabacı, Allah belanı versin. Deşerim kılıcımla vallahi." Erler yüzlerinde korkuyla birbirlerine daha da sokuldular. Böylece Denisov Nesvitski'nin yanına gelebildi. Nesvitski Denisov atını yanına sürünce "Nasıl oluyor da kafayı çekmedin?" diye sordu. Vaska Denisov "İnsanın içmesine bile fırsat vermiyorlar." diye cevapladı. "Alayı bütün gün bir oaya bir buaya sürükleyip duyuyorlar. Dövüşeceksek dövüşelim. Bu ne böyle?" Nesvitski ceketini ve eğer örtüsünü gözden geçirdi. "Bu ne şıklık?" Denisov gülümsedi. Çantasından etrafa güzel koku saçan bir mendil çıkardı. Onu Nesvitski'nin burnuna tutarak, "Başka türlü olur mu ya? İş başına gidiyoruz. Tıraş oldum, dişlerimi fırçaladım, koku süyündü." Yanında kazak bulunan Nesvitski'nin heybetli hali ve kılıcını sallayarak avazı çıktığı kadar bağırıp duran Denisov'un kararlı tavrı öyle bir etki yapmıştı ki ikisi de kalabalığın arasından güç bela köprünün öbür tarafına geçip piyadeyi durdurdular. Nesvitski köprünün ağzında emri bildirmek zorunda olduğu albayı buldu. Görevini yerine getirip geri döndü. Denisov yolu açtıktan sonra köprünün ağzında durdu, arkadaşlarının yanına gitmek için sabırsızlanarak ayaklarıyla yeri döven atını fazla zorluk çekmeden olduğu yerde tutuyor, karşıdan ona doğru gelen bölüye bakıyordu. Köprünün tahtaları üzerinde çın çın nal sesleri duyuldu, sanki birkaç at birden dört nala geliyordu. Bölük önde subaylarıyla dörder dörder sıra olmuş bir halde köprünün üzerine yayıldı, öbür tarafa çıkmaya başladı. Durdurulan piyade erleri köprünün önünde basılmış çamurun içinde hep bir araya gelmiş, ayrı ayrı sınıflardan kıtalar karşılaştığı vakit her zaman olduğu gibi hiç de dostça olmayan bir yabancılık göstererek alaylı bir tavırla yanlarından düzen içinde geçen tertemiz, şık süvarilere bakıyorlardı. Amma da şık olanlar ha, tam Podnovinskoye yakışır halleri var. Bir başka er, "Bunlardan bir fayda yok ki, bunları yalnız gösteriş olsun diye oraya buraya taşıyorlar." Bir süvari, altındaki at oynayıp bir piyade erinin üzerine çamur sıtratırcasına şakacı bir tavırla, "Hey piyade, toz kaldırma!" diye bağırdı. Piyade eri, kaputunun koluyla yüzündeki çamuru sildi. "Sırtında çantayla bir iki yürüyüş yapsaydın, görürdüm seni. Bakalım o zaman ayağının bağı çözülüyor mu, çözülmüyor mu?" diye söylendi. At üstünde adam kendini kuş sanır. Süvari onbaşısı çelimsiz, sırtındaki çantasının ağırlığı altında iki büklüm olmuş ercikle şaka ederek, "Seni ata bindirselerdi kim bilir ne becerikli süvari olurdun Zakin," dedi. Bir başka süvari eri, "Bacaklarının arasında bir değnek al, bundan iyi at mı olur sana?" diye söze katıldı. Geri kalan piyade birlikleri aceleyle köprüden geçip ağızda bir huniye dolar gibi sıkışarak öbür tarafa vardılar. Sonunda bütün arabalar geçti, itişme kakışma azaldı ve son taburda köprüye ayak bastı. Köprünün öbür tarafında düşmanın karşısında yalnız Denisov'un süvari bölüğünün erleri kalmıştı. Karşı taraftaki tepeden bakılınca uzaktan düşman görünüyordu ama aşağıdan köprüden bakıldığı vakit daha seçilemiyordu. Çünkü ırmağın geçtiği vadide ufuk çizgisi hemen hemen yarım vers kadar ileride tam karşıya gelen bir sırtın üst tarafından sona eriyordu. Önde kazak devriyelerinin küme küme dolaştıkları bir düzlük vardı. Birden karşı taraftaki sırtta lacivert kaputlar giymiş birlikler ve topçular göründü. Bunlar Fransızdı. Kazak devriyeleri dört nala tepenin altına çekildiler. Denisov'un bölüğündeki bütün subaylarla erler bambaşka şeylerden söz açmaya, çevrelerine göz gezdirmeye çalışıyorlardı. Ama hiç durmadan orada tepede olup bitenleri düşünüyor, durup durup ufuk çizgisinde beliren ve düşman olduğunu anladıkları karaltılara dikkatle bakıyorlardı. Öğleden sonra hava gene açılmış, Tuna ile çevresindeki karanlık tepelerin üzerine parlak bir güneş inmişti. Etraf sessizdi. Tepeden nadiren boru sesleriyle düşmanın bağırışmaları işitiliyordu. Artık bölükle düşman arasında küçük devriye kollarından başka kimse yoktu. İkisini birbirinden 300 sajenlik boş bir arazi ayırıyordu. Düşman ateşi kesmişti. Bu yüzden iki orduyu ayıran o görünmez, o aşılması imkansız, korkunç ve kesin çizgi daha belirli olarak seziliyordu. Ölülerle dirileri ayıran çizgiye benzer bu çizginin bir adım ötesi bilinmezlik, acı ve ölüm. Ne var orada? Orada, o tarlanın, o ağacın arkasında, o güneşle aydınlanmış damın altında kim var? Kimdir orada olan? Bunu kimse bilmez ama bilmek ister. Herkes o çizginin ötesine geçmekten hem korkar hem bunu ister. Bilirsin ki o çizgiyi er geç aşmak, ötesinde neyin bulunduğunu öğrenmek zorunda kalacaksın, tıpkı ölümün ötesinde ne olduğunu er geç öğrenmek zorunda olduğun gibi. Oysa kuvvetli, sağlam, neşeli ve heyecanlısın. Çevrende de aynı şekilde sağlam, heyecanlı, hayat dolu insanlar var. Düşman karşısına çıkan her insan böyle düşünmese bile buna benzer bir duygu içinde kalır. Bu duygu o anlarda olup bitenlere apayrı bir anlam kazandırır. O sırada olup biten her şey insanın zihninde sevinçle karışık kesin bir iz bırakır. Düşmanın bulunduğu tepede bir top atışından sonra küçük bir duman belirdi ve bir mermi süvari bölüğündekilerin başları üzerinden ıslık çalarak uçtu. Yan yana duran subaylar atlarını harekete geçirerek kendi yerlerine dağıldılar. Süvari erleri dikkatle atları aynı çizgiye getirmeye çalıştılar. Bölükte herkes susmuştu. Herkes ileriye, düşmana ve bölük komutanına bakıyor, emir bekliyordu. İkinci bir mermi, sonra üçüncü bir mermi uçtu. Belliydi ki süvarilere ateş ediyorlardı ama mermi tek düze bir hızla ıslık çalarak süvarilerin başları üzerinden uçup gidiyor, gerilerde bir yerlere çarpıyordu. Süvariler arkalarına bakmıyorlardı ama uçan her merminin sesini duyar duymaz o hem birbirine benzeyen hem de apayrı çeşitli yüzleriyle bütün bölük sanki komut verilmişçesine nefesini tutarak özengilerin üzerinde kalkacakmış gibi doğruluyor, mermi geçip gidinceye kadar öyle duruyor, sonra tekrar oturuyordu. Erler başlarını çevirmeden yan yan birbirlerine bakıyor, her biri arkadaşında uyanan tepkiyi merakla izliyordu. Denisov'dan Borazancı başıya kadar her yüzde, dudaklarının çevresinde ve çenelerde hep aynı heyecan, aynı öfke seziliyordu. Bölük emini cezaya çarptıracakmış gibi tehdit edici bir tavırla erleri süzüyordu. Asseymen Mirnov her mermi uçuşunda eğiliyordu. Sol kanatta dizleri hafifçe berelenmiş ama gene de gösterişli olan Graçik'in üzerinde oturan Rostov'un büyük bir dinleyici kalabalığı karşısında sınava çağrılmış ve bu sınavla başarı kazanacağına güvenen bir öğrenci gibi mutlu bir hali vardı.